Ayrım 16.
Çünkü Copland, Hollywood'un anladığı anlamda hiçbir zaman caz çalmamış ve çalmayacaktı. Bunun üzerine cazda teşne kalabalık düş kırıklığıyla oradan uzaklaştı. Copland beste yapmayı sürdürüyor. Baleler, bir çocuk operası, Meksika parçaları, film müziği giderek büyüyen ciddi yapıt verimine ekleniyor. Son kamuoyu araştırmalarına göre olasılıkla bugün Amerika'da beste yapan en tanınmış bestecidir ve ilerlemeyi sürdürüyor. Ne yapacağı belli olmayan Ives. Yavaşça en özgün ve ileriye bakan Amerikalı besteci olarak tanınan Charles Ives, (1874-1956) Batı müzik tarihinin en olağanüstü ve bireysel kişilerinden biri olan ABD'li besteci. 1947'de 3. senfonisi için Pulitzer ödülü aldı. Bu hafife alınmaması gereken bir onurdur. Ives'a senfoniyi yazdıktan 39 uzun ve meşakkatli yıl sonra bu ödülün verilmesi anlaşılır bir şeydir. Aslında alışılmamış kulaklar için çok zor olan karmaşıklıklar içeren senfoninin kendisinden daha anlaşılır bir şeydir. Çok çekingen bir beyefendi olan Ives hiçbir zaman peşinde olmadığı ödüle sevinmemişti. Haberi işittikten sonra dostları onu görmeye koştuklarında onların tebriklerini kabul etmedi. Bu gibi ödüller orta vasatlık nişanıdır demişti. Havadan. Amerikalı besteci Mark Bleestein'ın (1905-1964) Amerikalı besteci ve piyanist en güzel yapıtı The Cradle Will Rock, Beşik Sağlanacak olarak kabul edilir. Airborne, Havadan Senfonisi, kesintisiz uçuş yapan B-29'un bütün gücünü, çarpıcı etkisini ve güzelliğini taşır. Gene de senfoni B-29'lar gibi utkulu inişini gerçekleştirmezden önce birçok durak yapmak zorunda kalmıştı. Senfoni motorlarını çalıştırmaya başlayıp kalkışını 1943'te yaptı. Besteci Birleşik Devletler Ordusu'nda Londra'da hizmet gören gönüllü bir erdi. İyi bir rastlantı sonucu olarak müzisyenliği çok iyi bilindiğinden sıradan askerlik yaşamının kasvetli rutinine mahkum edilmeyip film müzikleri yapmak üzere 8. Hava Kuvvetleri'ne baş besteci olarak atandı. Bu tam ona göreydi. Yapabileceğini bildiği hem de iyi yaptığı bir şeydi. Ama günler geçtikçe malzemenin ve bunları yapmak için gerekli olanakların bulunmaması yüzünden filmlerin çok kısa sürede hazırlanamayacağı ortaya çıktı. Ona başka bir görev bulmak gerekiyordu. Bleestein'ın komutanı ona gelerek açıkça şunu sordu. Sen ne yapmak isterdin? Her orduda milyonda bir sorulan bir soru. Besteci de bu konuda düşünüp durmuştu, yanıtı hazırdı. Hemen hava kuvvetleri üstüne bir senfoni yazmak isterdim diye yanıt verdi. Albay bu düşünceyi beğendi, hem de öylesine ki askeri hiyerarşiyi en üstteki komutana kadar izleyerek sonunda komutanın da onayını aldı. Bunun üzerine bu yetenekli ere bir oda, bir piyano ve bir de senfoni tahsis edildi. Özel görev olarak ona savaş boyunca bir senfoni bestelemesi emredildi. Bleestein bunu askeri görev duygusundan fazlasıyla yerine getirdi. 1943'ten 1945'e kadar başını yapıtına gömdü. Tasarlanan plan, yapıt bittiği zaman ilk seslendirmesinin Londra'da yapılması, radyo yayını ile Moskova ve New York'a iletilmesiydi. Yapıtın bitmeden Normandiya çıkartmasının başlamasıyla plan aksadı ve bu, senfoninin seslendirilmesinin başlıca engellerinden birini oluşturdu. Besteciye sıkıntıdan çok kuşkusuz zevk veren ikinci bir duraklama Zenci Erler Korosu'nun şefliğini yaptığı 6 haftalık bir ara dönemdi. Onun önderliğinde Londra'nın müzik sezonunun büyük olaylarından biri olan görkemli bir konser verdiler. Ama bu yüzden 6 hafta senfonisi üzerinde çalışamadı. Bestecinin çıkarma sırasında Avrupa'daki Amerikan radyo istasyonunun müzik yönetmeni olması istenince ve gene zamanını Gerson Canin tarafından çevrilen The True Glory başlıklı belgesel filmin müziğini yazmaya ayırdığında çalışması tekrar aksadı. Şahane müziği olan seçkin bir savaş filmi Gerçek Zafer gösterildiği her yerde anında başarı kazandı. 1945'te besteci gene yoğun bir çalışma içinde senfoninin sonlarına yaklaşmışken New York'tan gelen bir haber babasının ölüm döşeğinde olduğunu bildirdi. Komutanlarının sıcak işbirliği ile çalışmasını bırakarak bir gebe bulmaya koştu. Yanına bir evrak çantasına kurşun kalemle notalanmış, ancak bir bölüm senfoni taslağı alacak zaman buldu. Manuskriyi üstü bir subay olan Gerson Canin'e bir sandık içinde bıraktı. Babasının son nefesine yetişemedi. New York'taki ilk acı günler geçince tekrar çalışmalarına döndü. Yanında sadece kurşun kalem taslağın bulunduğunu görünce Canin'e telgraf çekerek manuskriyi göndermesini istedi. Bu arada Kent Senfoni Orkestrası yönetmeni Leonard Bernstein kurşun kalem taslağı görmek istedi. İlk bakışta yapıta vuruldu ve hemen bir seslendirme tarihi kararlaştırdı. Bilstein manuskri bekliyordu. Günler geçti, telgraflar çekildi, manuskri gelmedi. Telgraflar gitgide daha telaşlı durum aldı, manuskri gene gelmedi. Sonunda provaların tarihini belirlemek zorunlu duruma geldi. Aralık 1945'te bir gün Bilstein oturup elindeki notalardan ve belleğinden bütün senfoniyi yeniden yazdı. Senfoninin orkestrasyonu ve tamamı 3 ayı aldı. Bitmiş partisyonu 382 sayfaydı. Zamanında teslim etti. Bir süre sonra yanlış adrese yollanan özgün partisyon istendiğinden 8 ay sonra geldi. Bitmemiş, kopuk kopuktu. 381. sayfada kalıyordu. Bu arada Airborne Senfonisi New York'ta bir dinleyici topluluğu önünde seslendirildi. Dinleyiciler senfoninin sonunda ayağa kalkıp anlatıcıyı, karma koruyu, senfoni orkestrasını, solistleri alkışladılar ve besteciyi tekrar tekrar sahne önüne çağırdılar. Muvazzaf bir insana ısmarlanmış olan bu tek yapıtın kesintisiz uçuşu da tarihsel oldu. Yere konuşu da. Çevirmenin ekleri. Beşik sallanacak. 1936 yılının Ocak ayında Bertolt Brecht, bazı yazarlarla, bu arada Bilstein'in eşi Eva Goldbeck ile yaptıklarının çevirileri üzerinde tartışmak amacıyla New York'a gelmişti. Bu akşam partilerinin birinde Bilstein, piyanoda Brecht'e Nickel Under the Foot, ayak altındaki metalik, namlı ünlü bir fahişeyi konu alarak yazmış olduğu kısa operasının bir sahne müziğini çaldı. Brecht parçayı dikkatle dinledi. Ardından neden fahişeliğin her türlüsü politikadaki, dindeki, iş yaşamındaki, basındaki, kilisedeki, adaletteki, güzel sanatlardaki yani kurulu düzenin tümündeki fahişelik üstüne bir yapıt bestelemiyorsunuz dedi. Bu düşünce Bilstein'in kafasına takıldı ama bu konu üzerinde çalışma olanağını ancak karısının ölümünden sonraki yaz buldu. The Cradle Will Rock'ı, Beşik Sallanacak, 5 hafta süren son derece yoğun bir çalışmadan sonra 2 Eylül 1936'da bitirdi. Bu yapıtı Brecht'e ithaf etmişti. Sunu notunda Bertolt Brecht'e, birincisi çağımızın en değerli tiyatro yazarı olduğunu düşündüğüm için, ikincisi de bu yapıtım biraz da onunla enine boyuna yaptığımız tartışmaların eseri olduğu için diye yazılıydı. Beşik sallanacağı sahneleyecek bir kumpanya bulmak çok daha büyük sorun oldu. Bir iki kumpanya oyunla ilgilendilerse de dönemin politik atmosferi son derece gergin ve duyarlıydı. Böyle bir konuyu ele alan yapıtı sahnelemeyi hiçbiri göze alamadı. O yıllarda ABD'de Franklin Roosevelt yönetiminin 1933-39 arasında uyguladığı New Deal olarak bilinen ekonomik ve toplumsal reform programı yürürlükteydi. Bu programın içinde çalışmayı geliştirme programının Works Progress Administration, Federal Tiyatro Projesi adlı bir kolu vardı. Birkaç ay sonra bu projenin girişimlerinden biri olan 891. projenin yönetmenliğini yapmakta olan 21 yaşındaki Orson Welles oyunla ilgilendi ve Beşik Sağlanacağı programını almayı düşündü. Welles, Harlem'de hepsi siyah olan oyuncularla sahnelediği Macbeth ve Dr. Faust oyunlarıyla oldukça başarı kazanmıştı. Ama daha güncel bir yapıtı sahneye koymak istiyordu. Bilstein'i davet ederek yapıtı çaldırdı ve yapımcısı John Houseman'a dinletti. Houseman, dinler dinlemez bu yapıtın kumpanya için ideal bir proje olduğu sonucuna vardı. Hemen sahneleme hazırlıklarına girişti. Amerika Karşıtı Etkinlikler Komitesi, New Deal uygulamaları içinde devletçe sanatçılara sağlanan olanakları solculuk diyerek şiddetle eleştiriyordu. O sırada Federal Tiyatro Projesi, sahnelenen bazı yapıtların politik nitelikleri yüzünden kongrenin sağcı üyelerinin yaylım ateşi altındaydı. Hatta fena halde öfkelenen bir kongre üyesi, 16. yüzyıl İngiliz tiyatro yazarı Christopher Marlowe hakkında bile komünist olduğu kuşkusuyla soruşturma açtırmıştı. Çalışmayı Geliştirme İdaresi'nin Federal Tiyatro Programı'ndan bir takım oyunları kaldırması kaçınılmaz hale gelmişti. Güney Chicago'da çelik işçileri grev halindeydiler. İş başındaki yönetim Federal Tiyatro'da sahnelenecek böyle bir oyunla grevci çelik işçilerinden yana taraf tutuyormuş gibi görünmek istemedi. Oyunun sahneden kaldırılmasına karar aldılar. Bu kararı Roosevelt'in de onayladığı söyleniyordu. 10 grevci polis tarafından vurulup öldürülmüş, ölen işçilerin 7'si sırtlarından kurşunlanmıştı. Sahne dünyası dışındaki gerçek dünyada politik gerilim iyice artıyordu. 10 Haziran'da Çalışmayı Geliştirme İdaresi'nden uzun zamandır beklenen yanıt geldi. Ödeneklerde iyice kısıntı yapılıyor, pek çok kişi işten çıkarılıyordu. Bunun yanı sıra tiyatrolarda perdelerini 1 Temmuz'dan önce açamayacaklardı. Federal Tiyatro'nun basın görevlileri gazetelere ve bilet sahiplerine telefon ederek olayı doğruladılar. Buna karşılık Hausmann'ın bürosu da hiç gecikmeden aynı yerlere telefon ederek gösterinin kesinlikle sahneleneceğini, verilecek ayrıntılı bilginin beklenmesini bildirdi. Açılış gecesi 16 Haziran 1937'de güvenlik güçleri New York'taki Maxine Elliott Tiyatrosu'na gelerek kapılarını mühürlediler. Tiyatro Oyuncuları Birliği, Wells ve Hausmann'a hiçbir üyesinin sahneye çıkmasına izin vermeyeceğini bildirdi. Ayrıca Müzisyenler Birliği de oyunda bir orkestranın yer almasını olanaksız kılacak koşullar öne sürdü. Ama bunlar perdenin açılmasına 2 saat kalıncaya kadar özellikle geciktirilmişti. Wells ile Hausmann, dekor, kostüm, ışıklandırma, orkestra ya da oyuncusuz da olsa gösterinin ne olursa olsun yapılmasında kararlıydılar. Yalnızca bir tiyatro ile bir piyano bulmaları gerekiyordu. İyi kötü bir ev piyanosu bulundu. Bir kamyon bulundu, şoförüne birkaç dolar verdiler ve binanın çevresinde dolaşıp durmasını söylediler. Harıl harıl bir tiyatro aramaya koyuldular. Vakit akşama yaklaşıyor, kalabalık toplanıyordu. Oysa hala tiyatro bulunamamıştı. Saat 8'e geliyordu ki 59. sokaktaki Venedik Tiyatrosu sahnesini onlara verebileceğini bildirdi. Kira parası hemen denkleştirildi. Durmadan artan kalabalık 7. caddeye doğru toplu bir halde yola koyuldu. Kalabalık kent dışına doğru yaklaşık 20 bloğu yaya olarak yürüdü. Yol boyunca insanlar kaldırımlarda toplanmış, yürüyen bu seyirci kalabalığını seyrediyorlardı. Saat 9'a geldiğinde Venedik Tiyatrosu'nun 1742 koltuğunun 1742'si de dolmuştu. Orada sahnede tek başına piyanonun başına oturan ve sinirli sinirli fıstık çiğneyen Billy Stein, bütün parçayı kendi çalacak, kendi seslendirecekti. Ama daha ilk şarkının bir iki dizesini söylememişti ki bir sesin kendisine katıldığını işitti. Sahne ışıkları Billy Stein'ın üzerinden yeşil giyinmiş incecik bir kızın heyecandan kas katı kesilmiş gösterideki şarkısını söylemeye başlayan Olive Stanton'ın üzerine çevrildi. Billy Stein, yapıtın 8'e yakın partiyi kendi söyledi. Bu sırada bütün oyuncular ve onların ardından orkestra çukurunda ayağa kalkan tek bir akordeoncu, Venedik Tiyatrosu'nun geniş salonunun dört bir yanından icralarıyla seslendirmeye katılmışlardı. İzleyiciler coşmuş çılgına dönmüşlerdi. Ertesi sabah bütün ülkedeki gazetelerin baş sayfalarında Mark Billy Stein vardı ve beşik sallanacak bir tiyatro efsanesi olmuş çıkmıştı. Bu olay Wells ile Hausmann'ın Federal Tiyatro Projesi'ndeki son çalışmaları oldu. Wells projeden çekildi, Hausmann da. Çalışmayı Geliştirme Projesi'nin Amerikan vatandaşı olmayan kimselerin çalıştırılmasını yasaklayan maddesi gereğince işten çıkarıldı. İdare adamlarını göndererek Maxine Elliott Tiyatrosu'nda tasarımını Wells'e yaptığı dekor setini yıktırdı. Unit 891 bir gece içinde bütün dekorlarını toplatarak sahneyi boşalttı. Az sonra yeniden Wells ve Hausmann'ın kendi Mercury Tiyatrosu olarak doğacaktı. Beşik sallanacak Venedik Tiyatrosu'nda ard arda 18 oyunla bir rekora ulaştı. Daha sonra Ocak 1938'de Sam Grisman'ın yapımcılığında Windsor Tiyatrosu'nda perdesini açtı. Piyanoyu çalan gene Billy Stein'di. Bu kez de setsiz ve dekorsuzdu ama yapı 108 kez sahnelendi. Mark Bilenstein, tam olarak Marcus Samuel Bilenstein, doğumu 2 Mart 1905'te Philadelphia, Pennsylvania, ölüm 22 Ocak 1964, Fort France, Martinique, Amerikalı besteci. Babası banker, annesi amatör bir şarkıcı olan varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Müzik yeteneği çok küçük yaşta kendisini gösterdi. 4 yaşında piyano dersleri almaya başladı, 5 yaşında konser verdi. 7 yaşında Mozart'ın Taç Giyme Piyano Konçertosunu çaldı ve ilk beste denemelerini yaptı. Okul öğreniminin yanı sıra Konstantin von Sternberg ile ilk müzik çalışmalarına başladı. 1920'de piyano solisti olarak Philadelphia Orkestrası ile birlikte dinleyici karşısına çıktı. 1921'de orta öğrenimini tamamladıktan sonra Pennsylvania Üniversitesi'ne girdi. 1923'te müzikçi olmaya karar vererek buradan ayrıldı. Curtis Enstitüsü'nde Sclero ile 1924-6 kompozisyon, Alexander Siloti ile piyano çalıştı. 1926'da Avrupa'ya giderek Paris'te Nadia Boulanger ile 1928'de Berlin'de Akademie der Kunst'ta Arnold Schönberg ile çalıştı. 1928'de Berlin'de Hans Eller adlı belgesel filmin müziğini besteledi. Bu döneminde ve 1928'de Amerika'ya dönüşünden sonra gerçek sanatın yalnızca aydın, seçkin zümre için olduğuna inanıyor ve bu anlayışla beste yapıyordu. 1935'te New York'ta Hans Eisler ile Bertolt Brecht ile tanıştı. Onlardan etkilenerek sanat toplum içindir öğretisini benimsedi. Bu düşünceleri 1921'de tanıştığı ve 2 Mart 1933'te evlendiği eleştirmen ve romancı Eva Goldbeck'in de etkisiyle derinleşti. Orkestra için romantik parça ile yerli çalgılar dörtlüsünü ona ithaf etti. Bu arada New Masses ve Masses and Mainstream gibi solcu dergilerde pek çok yazısı yayınlandı. Sanat için sanat anlayışının sanatçı ile izleyici arasında geniş ve derin bir uçurum yarattığına inandı. Yazdığı bir yazıda bu düşüncesini toplumdaki müzik anlayışının keskin bir çağrışımı, anakronizm, sonucu ölüm halinde olduğu, içermeleriyle, vaat ettikleriyle taptaze bir düşüncenin yerleşmekte olduğu benim için açık. Müziğin sanatsal olduğu kadar toplumsal bir temeli de olmalı, ufkunu genişletmeli. Yalnızca seçme bir azınlığa değil, geniş kitlelere ulaşmalıdır, diye açıklamıştım. Bu anlayışını emekçi yaşamına ilişkin başarılı The Cradle Will Rock, Beşik Sallanacak müzikli oyunu ile topluma yansıttı. Amerika'ya özgü konuşma diliyle doyurucu bir müzik tiyatro söylemi geliştiren ilk besteciydi. İkinci Dünya Savaşı'nda Birleşik Devletler Ordusu Hava Kuvvetleri'ndeki havacılık deneyimini ve Nazizm'e karşı zaferi ele alan solistler, erkekler korusu ve orkestra için The Airborne Hava Kuvvetleri Senfonisi başlıca konser yapıtıdır. 1958'de Amerika Karşıtı Etkinlikler Komitesi'nin karşısına çıkarıldı. Önce kapalı oturumda sorgulandı. Birleşik Devletler Komünist Partisi'ne üye olduğunu, üyeliğinin 1949'da bittiğini ama komitenin kendisini sorgulamaya hakkı olmadığını söyleyerek hiçbir ad vermeyeceğini ve soruşturmaya kesinlikle yardımcı olmayacağını bildirdi. 1963'te kışı geçirmek üzere gittiği Martinique'de Port-de-France liman kasabasında bir barda çıkan kavga sonucu bıçaklandı, 22 Ocak 1964'te öldü. 1939'da tanışarak çok yakın dost olduğu Leonard Bernstein ölümü üzerine şunları yazmıştı. O kadar yakın arkadaşımdı ki besteci olarak bizim için ifade ettiği kaybı ölçme girişiminde bile bulunamıyorum. Düşünebildiğim tek şey onunla kendimden bir parçayı yitirmiş olduğumdur. Ama aynı zamanda müziğin değerine paha biçilmez bir hizmetkarını yitirdiğini de biliyorum. Onun müzikal tiyatrodaki özel yeri doldurulamaz. Sahne yapıtları: Triple Sec 1929, Parabola Circula 1929, The Harpies 1931, The Condemned 1932, The Cradle Will Rock 16 Haziran 1937, No For An Answer 1941, Regina Üç perdelik opera, librettosu Lillian Hellman'ın The Little Foxes adlı oyunundan, besteci tarafından yazılmış, 31 Ekim 1949, 46. Cadde Tiyatrosu, New York. Robin Robin, 1955. Juno, 1959. Sacco and Vanzetti, bitmemiş, yıl 1946. The Magic Barrel, bitmemiş, yıl 1964. Idiots First, bitmemiş, yıl 1964. Ölümünden sonra Leonard C. Lehman tarafından tamamlandı. Billy Stein, Broadway'de sahnelenen ve Broadway müzikallerinin özelliklerini taşıyan kendi operalarından başka, Weill ile Brecht'in Three Penny Opera, Üç Kuruşluk Opera, İngilizce uyarlamasını yaptı. Three Penny Opera, 14 Haziran 1952'de Waltern'daki Brandeis Üniversitesi Festivali'nin açılış yapıtı oldu. Cumhuriyet Dergi, 12 Aralık 1999. Ruhi Su, Testere Ahmet. Ruhi Su, 1952 yılında Harbiye Askeri Cezaevi Tutuk Evi'nde bulunduğumuz sırada anlatmıştı. Yedek subaylığımı yaptığım sırada opera sanatçısı olduğum için beni koro çalışmalarının başına vermişlerdi. Koroyu seslere göre gruplandırdım. Tenorlar, baritonlar, bas baritonlar ve baslar. Koroyu durmadan çalıştırıyorum. Çalışırken ikide bir de siz şimdi susacaksınız. Tenorların partisi bu. Hey baslar, siz girecektiniz. Niye girmiyorsunuz? Bas baritonlar, yanlış sesle söylüyorsunuz. Tenorlar siz susun. Şimdi sıra bas baritonlarda. Uzun uzun ses talimleri, sil baştan almalar vesaire. Solist varsa, bak kardeşim sen şöyle söyleyeceksin şu sesle. Durmadan çalışıyoruz, hiç durmadan. Duruyor, yeniden başlıyoruz. Ben ses veriyorum, partiler tekrarlıyorlar. Bir tür talim bizimki de. Bir harya guryadır gidiyor. Bir süre sonra koromuz pek de fena söylemeyen bir duruma gelmişti. Bir gün biz böyle çalışırken aniden bir paşa içeri dalıverdi. Hepimiz esas duruşa geçtik. Çenelerimiz yukarıda, ellerimiz pantolon dikişinde, dimdik hazır oldayız. Paşa denetimde, sert mi sert ve de öfkeli. Sizi dışarıdan dinledim. Hiç doğru dürüst söylemiyorsunuz. Kiminiz söylüyor, kiminiz susuyor. Komutanınıza kulak asmıyorsunuz. Askerlikte dalga geçilmez. Olur mu ulan? Paşa bana döndü. Sen bir de benim önümde söyle. Dinlesinler, kulaklarına girsin. Söylüyorum, hoşlanıyor. Gördünüz mü nasıl söylenirmiş? Durumu opera sanatçısı olduğumu, konservatuvardan yetiştiğimi anlatmak istiyorum. Ben bas baritonum komutanım diyebiliyorum. Arkasını dinlemeden paşa hışımla koroya dönüyor. Hepiniz komutanınız gibi bas bariton olun, tamam mı? Kırklı yıllarda İzmir'de Güzel Yalı'dan Üç Kuyulara giderken tramvayın son durağının biraz ilerisinde deniz kıyısında askeri bir tayyare alayı vardı. Kışlasını askeriyeye ve hava birliklerine özgü açık mavi boz rengiyle görüverirdiniz. Zaman olur kızaklı deniz tayyareleri geçerdi tepemizden. Millet gözlerini havaya diker hayran hayran seyrederdi. Hatta bazı pilot subayların sevgililerinin evlerinin üstünden geçtikleri de dedikodu edilirdi. Tayyare bandosunda çalışan, daha sonra İzmir Halk Evi'nde ve İzmir Senfoni Orkestrası'nda viyolonsel çalan bir Ahmet Bey vardı. Naci Gündem hocamız viyolonseldeki arşesini çıkardığı sesi çok kötü bulur, testere çeker gibi çekiyor arşeyi derdi. Biz de adamcağıza Testere Ahmet adını takmıştık. Onu viyolonselci Testere Ahmet Bey diye anımsıyorum. İşte bu Testere Ahmet Bey'den şöyle bir öykü dinlemiştim. En sert, emir demiri keser disiplinli paşa tayyare alayını teftiş ediyor. Gördüklerinin çoğunu beğenmemiş paşa. Keyfi iyice kaçmış. Mutfak berbat, revir istenen düzende değil. Paşa önüne geleni haşlıyor. Komutanların içleri küt küt atar durumda. Herkes esas vaziyette. Paşanın gözlerinin içine bakmadan ona bir tek emedersiniz paşamla yanıt veriyorlar. Bir kapının önüne geliniyor. İçeriden zaman zaman müzik sesi geliyor. Sonra bir bando şefinin subay sesi. Olmadı, baştan alacağız. Siz şurada girersiniz, başlıyoruz. Komutan yanındaki birlik komutanına soruyor. Ne yapıyorlar burada? Bando çalışıyor komutanım. bayrama hazırlanıyorlar. Tayyare bandosu yaklaşan Cumhuriyet Bayramı ya da İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül Bayramı için harıl harıl yeni parçalar üzerinde çalışıyor. Şef parçalardan birini herkese ayrı ayrı deşifre ettirmiş. Sonra gruplar halinde çalıştırıyor. Eleştirilerini yapıyor. Olmadı arkadaşlar, baştan alalım diyor. Flütçü arkadaşın partisi parçaya zaman zaman giriyor, soloları var. Tubacı yanlış nota basıyor. Bando şefi sopasını çat çat sehpaya vuruyor. Hay sen, oldu mu ya? Doğru sesle çal. Komutan teftişte ya, ses çıkarmadan yavaşça 3-4 parmak aralıyor kapıyı. Aralıktan bir süre çalan kişinin arasından tam karşısında elinde flütü çalmadan oturan, önündeki sehpadaki notaya baka duran bir er var. Komutan bir süre eri gözlüyor. Herkes harıl harıl çalıyor. Bando şefi elindeki değnekle sehpasını vura vura bağırıyor. Hey davul dikkat, bak şöyle yapsana sen, es taka taka tak. Paşanın tepesi atıyor. Gene flütçüye bakıyor. Gene çalmayıp gözlerini önündeki sehpaya dikmiş. Herkes çalarken o oturup duruyor. Paşa güm diye kapıyı ardına kadar açarak dalıyor içeri. Birlik komutanı dikkat komutunu veriyor. Herkes ayakta esas vaziyetinde. Paşa gözleri ateş saçarak bando üyelerini ve komutanı teker teker gözden geçiriyor. Tubacının önüne geliyor. Erin yakasının düğmesi açık. Eri haşlıyor. Hiç yakası açık asker olur mu? Tubacı asker hiçbir şey söyleyemiyor. Yakayı sımsıkı kapalıyken gel de o koca tubayı üfle. Soluk alabilsin diye açmış yakasını. Hemen yakasını ilikliyor. Paşa davulcunun önüne geliyor. Sen miydin o davul? Sonra komutana dönüyor. Binbaşı, es taka taka tak, nece? Niye nefes tüketiyorsun? Ya çak tokatı, küfür edeceksen Türkçe et. Ardından flütçünün önüne geliyor. Sen kaç aylık askersin? Asker tekmil veriyor. Ekliyor. Acemiyim komutanım. İyi ki acemisin. Herkes çalarken sen gözünü bir yere dikmiş, dalga geçiyor, çalmıyorsun. Öbürleri enayi de. Sen misin akıllı ulan? Ben solo mu bekliyorum komutanım? Ulan eşek! Senin gibi bir genç soluğunun gelmesini mi bekler? Daha kaç yaşındasın ki? Niye çalmadın lan? Delikanlı anlatmaya çalışıyor. Benim solom var komutanım. Anlamam. Senin keyfine mi kalmış? Herkes gibi sen de çalacaksın. Solon var ne demek? Hastaysan sabah viziteye yazılırsın. Yoksa her Türk gencinin yaptığını sen de yapar, talime çıkarsın. Bando şefine dönüyor. Yüzbaşı, hadi yallah. Herkes çalışmaya başlasın. Şef durumun vehametini kavrar. Hemen işaret eder. Bando hep birlikte harbiye marşına başlar. Paşa arkasında birlik komutanı ve öteki görevliler oradan uygun adımlarla uzaklaşırlar. Kitabın sonu. 23 Kasım 2005. Sayfa 272.